Gizlilik raporuna hoş geldiniz. Gizlilik raporunda Linux, açık kaynak ve teknoloji haberlerini inceliyoruz. Üçüncü bölümde 14 Aralık'tan 29 Ocak'a kadar olan haberleri konuşacağız. Podcast olarak dinliyorsanız YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Selamlar herkese. Gizlilik raporunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Ahmet var. Ahmet hoş geldin.
Selamlar abi, hoş bulduk.
Nasılsın?
İyi çok şükür. Öyle geçinip gidiyoruz, iş güç falan. Sen ne yapıyorsun abi? Nasıl geçiyor günlerin?
İyi ki ben de bildiğin gibi hala işte gizli savaşçısı olarak takılıyorum.
Çok iyi abi, devam. Evet, mücadeleye devam diyorsun yani.
Evet. Bu arada sana bir şey soracağım. Bak, videoya girmeden önce soracaktım. Seni Chrome kullanırken gördüm videolarında.
Abi ya ben iftihar olduk. Abi şey ya, şeyden dolayı extension muhabbetine getirmiştim ya. Gerçekten o yüzden geçtim.
Neyi extension'ı kullanıyorsun ki? Oraya özel bir uzantı mı var?
Ya şey abi, mesela işte Wizbuck örneği vermiştim ya geçen. Hı-hı. Onda bir sıkıntı yaşadım. Sonra baktım ya, herhalde bu işin, bilmiyorum, mesela biz ekip içinde çalışırken falan da full Chrome zaten. Ve herhalde standartı kapıldım abi ya. Çünkü ne bileyim, kullanıyorsun, belki sana bir kısa söylüyor veyahut da konsol falan açıyorsun developerlar için. Hani network'e falan bakıyorsun. Bu hangi endpoint?
O Firefox'a da var. Hatta daha iyi, yani daha iyi diyorlar.
Bilmiyorum, abi, ben inkar etmiyorum. Bilmiyorum. Ya doğrudur, daha iyi daha kötü bilmiyorum da. Yani bilmiyorum, ben böyle standartta kaçtım abi. Biraz herhalde ben mücadeleye devam edemedim abi. Seni yalnız bıraktım.
Ya problem değil. Ya tabii buna zaten kimse şey olarak karışamaz. Geçen şeylerde de konuşmuştuk ya, gizlilik raporunda da. Abi tamam, en azından Brave falan kullan ya da Chromium kullan. Onlar açık kaynaklı. En azından direkt ya, Chrome kullanma.
Abi aynen işte şey, Brave'di değil mi?
Evet, Brave.
Mesela o da önerilmişti. Bilmiyorum, pat diye o an abi düşünmedim. O an bir anlık geçiş yaptım.
İzliyorum abi, videolarını yakından takip ediyorum. Sonrakiler Chrome olmasın.
Abi peki abi. Evet.
Peki, yok şakasını diyorum elbette. Şey, bu arada Ahmet'in de YouTube kanalı var, bilmeyenler. Ahmet yazılım hakkında rehber videolar çekiyor. Bu aralar şey de yapıyorsun galiba. Daha yeni başlayanlara yönelik videolar çekiyorsun galiba. Değil mi?
Yani ya biraz abi, şimdi ben kendim de çok tecrübeli bir insan değilim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yolun başında olup da bir şey elde etmişsen bunu aktarman, çok daha tecrübeli insan çok daha güzel içerikler var. Ama tesiri daha fazla oluyor. Daha böyle kendilerine yakın bir insan. Hem öğrenci olup hem işinin genç olması. Dediğim gibi, evet. O yüzden ben de kendimce acemi olarak, junior olarak edindiğim tecrübeleri, bunları aktarmayı istiyorum. Çünkü konuşurken insanlarla şunu fark ediyorum ki gerçekten güzel tavsiyeler doğabiliyor. Karşıdaki kişi çok beğeniyor. Diyorum, dedim ki niye daha fazla kişiye şey yapmayayım? Madem Yusuf da bizi şey YouTube'da fiyatı alıştırdı. Ben de dedim abi, şu, hani kanal bayağıdır var. 2012-2013'te oyun videoları falan vardır. Belki sen de hatırlarsın belki. Ama onların hepsini kapatıp abi, ben de artık adam gibi bir haftada bir içerik üretmek istiyorum. Öyle bir giriş yaptım. Belki bir ay kadar oldu işte. Doğru tabii. En son senden sonra çekmiştim. Öyle yani. Biraz daha böyle acemilere hitaben daha çok videolar çekiyorum. Ama teknik olarak mesela çok da acemi olmayanlara yönelik de çekiyorum. Öyle abi.
Evet. Evet. Evet. Ücretsiz kursları da var. Ahmet videonda öyle diyorsun. Öğrendiklerimi ben de öğretmek istiyorum diye anlattığı rehberleri var. İnceleyebilirsiniz. Aşağıda olacak Ahmet'in YouTube kanalında. Şimdi gizlilik raporunda bu hafta birazcık yoğunuz. 14 Aralık'tan 29 Ocak'a kadar olan haberleri inceleyeceğiz. Ve bu sefer haberler çok olduğundan haberlere ayırma kararı verdim. İlk başta gizlilik haberlerine bakacağız. Daha sonrasında veri ihlallerine bakacağız. Daha sonrasında şirket haberlerine, daha sonrasında Linux ve en sonunda açık kaynak haberlerine göz atacağız. Bu haberlerin bağlantılarını da aşağıdan bulabilirsiniz. Podcast'ı dinleyenler de YouTube kanalıma gelip bağlantıları bulabilirler. İlk haberimize başlıyoruz. Abi belki sen de duymuşsundur, bu Apple'ın iOS mağazasında şeyi çıkarttı, böyle aşağıya senin nelerini takip ediyor, takip etmiyor diye yazıyor ama çok detaylı bir şekilde yazıyor. Hatta Apple'ı tebrik ediyorum. Çok basit ve detaylı bir şekilde yazmışlar. Facebook'ta şey demişti. Demiş ki küçük işletmeler için çok kötü bir şey. Biz Apple'a karşıyız. Bu küçük işletmelere yapılan büyük bir şeydir falan diye posterler falan asmışlar. Tabii ki onların hoşuna gitmiyor. Çünkü Facebook sayfasına tıkladığımızda, hatta ben tıklayayım onu da açayım bir yandan ekranda. Altında görürsün bağlantısı. Abi aşağıya iniyorsun. Uygulamanın gizliliği diye yazıyor ve çok çok çok fazla şey var burada. İşte contact info diyor ya mesela. Bu detayları gör dediğinde sağ yukarıda. Contact info'nun tam olarak ne aldığı, fiziksel adres, e-mail adresin, ismin, telefon numaran, her şeyi burada tek tek yazmışlar. Ve keşke, ama keşke Google da yapsa bunu. Çok çok beğendim. Tebrik ediyorum Apple'ı buradan. Facebook'ta öyle bir şey demiş işte. Biz Apple'ı kınıyoruz.
Abi peki şeyi kaçırdım. Facebook tamam hoşuna gitmemiş. Çok doğal karşıladım ben. Evet. Peki şey ne olarak söyledi bunu? Mağazalar için kötü şey mi dedi?
Yani demiş ki abi.
Kötülerken.
Küçük iş yerlerin ne alaka? Mesela adam diyelim böyle bir şey takip ediyorsa ve oraya yazdıysa kullanmazsa diyelim ki baktı bunu alıyor. Adam dedi ki ben kullanmıyorum o zaman bu uygulamayı. Kötü bir şey. Bu yüzden yapıyorlar ama onların derdi o değil tabii biliyoruz.
Tabii anladım ben seni. Şey gibi bir şey ya küçük startup yani şirketleşmek için startupların falan yoluna taş koyuyorlar. Evet. Ya abi tabii şey çok doğal ya Facebook'un karşı çıkması. Belki başka karşı çıkan firma var mıdır bilmiyorum. Belki ilerleyen günlerde. Çok güzel bir özellik olmuş bu arada.
Evet.
Google'da yapsa dediğin gibi iyi olur. Yani muhtemelen de yapabilir bu arada. Hani bunlar çünkü sürekli abi bir ortada gelişme var. Şey paylaşıyorlar sürekli. Birinden görüp öbürü yapıyor. Hoş olmuş yani.
Bu arada Google demişken Google'a bu özellik geldiğinden beri normalde uygulamayı güncellediğinde yeni bir güncelleme yayınladığında bunu devreye sokman lazım gizliliği. Google 2 aydır hiçbir uygulamasını Apple Store'da güncellemiyor. Çok ilginç bir şekilde. Ben de şaşırdım. İlk başta dedim ya yok olamaz öyle bir şey. Az önce kontrol ettim. YouTube'a baktım mesela. Google Drive'a baktım. Google uygulamasına baktım. Uygulama Aralık'tan Kasım'dan beri güncellenmemiş uygulamalar. Ve privacy sekmesi gözükmüyor direkt. Gizlilik sekmesi tamamen kapalı. Adamlar uygulamalarını güncellemiyor. İlginç
abi,
bir şey.
Baya düşündürücü yalnız bu ya. Baya enteresan bir bilgiymiş abi.
Evet. Kendi yani kendileri güncellemiyorsa kendi mağazalarına koyarlar mı bilmiyorum ama Apple'ı tebrik ederiz. Cidden güzel güzel bir hamle.
Aynen abi. Ya kullanıcı deneyim açısından çok güzel Google koysa bile şey düşünsen gerçi öyle de yapamazlar. Ya aşikar resmen çok kötü bir şey olur. Hani kendi uygulamaları için bu tabı yapmadıklarını düşünsene. Ama işte olmaz öyle bir şey yani o kadar da olmaz.
Yani sanmıyorum. Ama belli de olmaz. Kapalı kaynaksa bilemezsin. Onu da bilemiyorsun. Evet, aynen. Medine. Evet bu haber 16 Aralık'tı bu arada. 6 Ocak'taki başka bir haberimize geçiyoruz. Bu haberin devam haberleri de var. Biliyorsun olay oldu. WhatsApp işte bir şey yayınladı. Biz bunu Facebook'la paylaşacağız. Facebook da zaten 3. partilerle paylaşıyor falan. Millet WhatsApp'ı silmeye başladı. Ve hatta benim de bunun hakkında bir videom var kanalda. Benden de çok istendi. Yaptım. O videomu da izlemek isteyenlere koyarım. Ama burada herkes çok muazzam bir panik yaptı. Sanki bu yıllardır olmuyormuş gibi, hani yeni oluyormuş gibi bunu birazcık bana göre resmiyete dökmüş oldular. Çünkü şu an Avrupa'dan her yerden bunlara baskı geliyor, bir şeyler geliyor. Sanki bu yıllardır olmuyormuş gibi herkes bir paniğe döküldü. Tabii güzel de bir şey bir yandan, işte insanlar sildi Signal, farklı şeyler vesaire yüklediler. Bir yandan sevindim bunun olmasına ama bir yandan da sanki yıllardır olmuyordu, evet oluyordu.
Abi ya benim de görüşüm tamamen aynı. Hatta biraz çekindim. Ben bunu dersem acaba Yusuf kızar mı diye. Ya şey dediğin gibi tabii güzel eyvallah bilinç doğuyor belki ama ya çok böyle inanılmaz gündeme çok şey bir şekilde çok şiddetli bir şekilde geldi. Belki de hani millet dediğin gibi yapıyorlardı ama sen de hani bu yaptığın videolarla falan şey yapmıyor bilinçlendirmeye çalışıyorsun. Hani belki bilinç tam yoktu bunu resmen alenen bir resmi olarak karşılarına görünce mi bu kadar farkına vardılar da ayaklandılar. O da olabilir. Bana da biraz şey geliyor. Zaten halihazırda olan bir şey. Bu sefer alenen yazmış oldular. Zaten vardı yani. Çok büyük bir tepki oldu. Ama hayırlısı bakalım. Dediğim gibi öbür uygulamada falan kullanılması, bu bilinçin yayılması, onlara taşınması falan halkın güzel yani. Güzel.
Evet kesinlikle. Ben de ona bayıldım ama biliyorsun bu olay ortaya çıktığında Elon Musk bir tweet attı. Signal'a geçin diye. Görmüşsündür. Başka yabancı bu tarz gizli içeriği üreten kanalları da izliyordum. Adam diyor ki bizim yıllardır yaptığımız şey insanlara bas bas bağırıyor Signal'a geçin, Signal'a geçin diye. Elon Musk bir tweet attı. Herkes geçti diyor.
Abi işte Signal'ın da Elon Musk o tweet attıktan sonra bayağı bir yükselmişti değeri. Ben hatırlamıyorum şimdi sayıyı da. Abi böyle insanların çok kuvvetli şey var ya, etkisi var şeyde. Bu tarz şeylerde yani.
Kesinlikle. Ya işte o biraz işin komik tarafı. Biz mesela burada konuşuyoruz bunları. Sonra bir tane ünlü bir adam geliyor bir şey diyor. Çat herkes oraya geçiyor. E olsun. Sonuç güzel olduğu sürece sorun yok. Yani günün sonunda Elon Musk yapıyorsa bunu yapsın. Problem değil.
Evet abi.
Bunun devam haberleri de şey, KVKK demiş ki WhatsApp'a şey yapacağız, soruşturma açacağız. Benim anlamadığım burada şey var abi, yani adamın kendi uygulaması. Oraya yazıyorsa ben bunları topluyorum, ben de kabul edip giriyorsam KVKK, hani sen ne yapacaksın? Orası biraz bir soru işareti. Ama araştırma açacakmış. Böyle bir şey varmış. Bir de bunun yanında şey var. WhatsApp bu tepkiler gelince 3 aylığına erteledi. Dedi ki tamam bu işi 3 aylığına erteliyoruz dediler. Ama yani yine de olacak bu iş. Ertelendi diye sildiyseniz bence tekrar yüklemeyin. Günün sonunda yine olacak yani. 3 aylığına ertelediler. Sonraki haberimiz. Yine bunu geçen sefer konuşmuştuk ya sen de. Ticari elektronik ileti yönetim sistemi. Evet, SMS'ler geliyor sürekli. Bunları şey yapamıyorsun diye, kapatamıyorsun vesaire diye. Açmışlar. Açmaz dedik. Açmışlar. Ben girdim baktım. E-Devlet'ten girip bakabiliyorsun. Ben onay vermediğim bir sürü firma buldum orada. Onay vermemişim. SMS hakkı var, arama hakkı var. Nereden geldi, nereden gitti bilmiyorum.
Abi aynen bu arada. Ben de hatta görmüştüm bunu medyada. Hatta böyle video falan çekmişler. Ne bileyim nasıl giriyorsun, nasıl kapatıyorsun falan. Bunların da videosu var. Biz biraz umutsuzduk gerçi de. Biraz çok güzel bir gelişme oldu. Şey, burada ben şu şekilde gördüm. Hani gelen SMS'leri yönetebiliyorsun ama aramaları da kapatabiliyorsun değil mi?
Kapatabiliyorsun ama birçok şirket hala eksik Ahmet. Hani orada bütün şirketler katılmadı hala. Eksik bir sürü şirket var.
Anladım. Ama herhalde gün sonunda katılma tamamlanacaktır değil mi yani? Ya, devlet tarafından yapılıyor.
İşte sana spam yapan, mesela şu an ben açsam burada telefonda su şirketi var, ne bileyim saçma sapan bir sürü şirket yazıyor. Onlar zaten buraya kayıt olacak mı? Bunların umurunda mı oraya kayıt olmak? Çünkü adam oraya kayıt olsa herkes kapatacak, o da var yani. Ben direkt kapatacağım. Saçma salak mesaj atıyor bana çünkü.
Şöyle bir kayda falan yok mu bunun, bir yönetimli devlet tarafından denetlenmesi falan yok mu?
Ya getiriliyorsa da ya uğraşacaklar mı, o kadar yakalayacaklar mı, ağır cezası olacak mı gerçekten? Ve ya yine abi bence günün sonunda bu devletle alakalı bir şey olmamalı. Bu bence Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi servis sağlayıcılarında olmalı. Çünkü adamlar biliyor. O su servis sağlayıcısı gidip 1000 kişiye mesaj attığında bir anda gönderiyor onu. Tek tek göndermiyor ki. Şimdi Ahmet'e gönderiyorum, şimdi Yusuf'a gönderiyorum demiyor ki. Onu isteseler engelleyebilirler ama işte onlar engellemiyor. Devlet girdi işin.
Doğru.
İnşallah bir şekilde çözülür ama bence o spam yapan firmalar buraya kayıt olmayacak. Bana öyle geliyor.
Abi inşallah bakalım.
Evet. Sonraki haberimiz bir araştırma. Şöyle bir şey gözlemlenmiş. Bir tane yapay zeka yine insanların suratına bakarak onların politik partilerini tahmin edebiliyormuş ve inanmazsın abi, iki insan koyuyorsun yan yana ve %71 başarıya ulaşmış. %71 başarıya ulaşmış tahmin etmede. İnanılmaz bir şey ya.
Abi acaba çok düşündüğü arkada nasıl bir algoritma çalışıyor ki yani? Sadece yüzden değil mi?
Herhangi tabii evet, yüze. Ya fotoğraf veriyorsun, yüzü net bir şekilde koyuluyor ve bu yanlış bilmiyorsam bir tane sol bir tane sağcı koyuyor ve şey, bu solcu bu sağcı diye tahmin ediyor. Hani iki tane yan yana koyuyorsun, bu solcu bu sağcı diyor.
Ha, direkt şey yapmıyor mu? Peki sadece solcu ve sağcı mı diyor yani?
Evet.
Ha, tamam.
Ama
tamam,
bu
tamam abi.
%50 gibi bir şey yok. Yani normalde öyle bir şey olsa %50 olurdu. %71'lik bir tahmin var.
Tamam, anladım. Ve başarıya ulaşıyor yani değil
evet.
mi?
Ya bu tabii hala gelişmekte olan bir şey olduğunu düşünecek olursan, bunun daha da ilerleyen adımlarında daha fazla verisi alanında belki %90, %95 gibi bir çünkü biliyorsun bu algoritmalar öğreniyor bir de.
Evet kesinlikle abi.
Ya o yüzden birazcık korkutucu da bir şey.
Bunun daha gelişmiş versiyonu şey yani artık cebimizde bu tarz uygulamalar sürekli olacak abi. Bak adamla belki tanışacaksın, belki tanışmayacaksın. Önce bir taratayım da. Vaziyetine göre ona göre şey yapayım. Kafama uyuyorsa tanışayım. Uyumuyorsa tanışmayayım falan.
Evet. Yani o işin zaten distopik tarafı oluyor artık. Aynen. Ama çok ilginç bir araştırma olarak buldum. Bunun tabii oturulup siyasiler tarafından birazcık da konuşulması gerekiyor. Gündeme gelmesi gerekiyor. Kullanım kısıtlamaları getirilmesi gerekiyor belki. Çünkü şu an mesela sen bunlara kısıtlama koymuyorsun ya. Bu teknolojiler hayvan gibi geliştiğinde nasıl durduracaksın? O var. Şu an daha hala emekleme adımlarındayken bir konuşulması lazım diye düşünüyorum. Bu haber birazcık garip bir haber. Çünkü ADT denilen bir firma var abi.
Evet abi.
Bu işte şirketlerin insanlara da aynı zamanda kişisel bu evde kameradır şudur budur çözümleri sunuyor. İşte güvenlik, gizlilik çözümleri falan sunuyor. Eski bir ADT çalışanı demiş ki biz demiş insanların şeyine kameralarına girip özellikle kadınlara ve işte insanlar seks yaparken izliyorduk diye itiraf etmiş abi. Abi korkutucu bir şey yani. Hani sen adamlara şey diye emanet ediyorsun. Adamlar izleyebiliyor.
Abi eski bir çalışan bilmiyorum ya. Belki biraz irdelenmesi gerekiyor. Acaba bir iftira falan da olabilir mi bilmiyorum. Bir düşündürdü.
Olabilir tabii ya. Bunu evet. Tam kesin kanıtını bilemiyorum ama adam bunu kendisi itiraf etmiş. Böyle bir şey yapabiliyorduk evet. diye. Ya bir de günün sonunda eğer ki o internete ve onların sunucularına bağlıysa yapabilirler. Yani özellikle bir açık kaynaklı bir şifreleme protokolü uygulamıyorlarsa bilemezsin. Demek ki yapabiliyorlar.
Tabii tabii doğru yani muhtemelen şey vardır bu arada dediğin gibi yetkisi olanlar ona erişiyorlardır çünkü dediğin gibi isterseniz onun sunucularını kullanacak. Hı-hı. İstediği zaman belki ne bileyim X numaralı kamerayı aç evde hatta birden fazla varsa istediğinden açar yönetir yani doğru söylüyorsun evet. Orada bir firma bunu şey yapması lazım güzel bir şekilde yönetmesi ve denetimini de sağlıyor olması lazım aslında.
Böyle evet.
Bir aslında böyle bir işe girişiliyorsa yani.
Ya denetim şöyle. Açık kaynaklı bir şifreleme protokol sistem kullanacaklar. Uçtan önce şifreleme kullanacaklar mesela. Sadece o interneti ya sonuç olarak sen eve bir kamera yerleştirdiğinde diyelim bebeğin var. Bebeğini izlemek istiyorsun ya. Ona uzaktan izlemen gerekiyor. Yani o internete gitmesi gerekiyor bir defa. İnternete gitmeden sen evet. izleyemezsin. Ama aynen. onun bir şekilde şifrelenip sadece kullanıcı tarafından görülüyor olması lazım. Öyle sistemler aynen. de vardır muhtemelen ama ben bu aynen. konu hakkında çok bir fikrim olmadığı için kesin bir şey söyleyemeyeceğim şu an. Gizlilik haberlerini bitirdik. Şimdi veri ihlalleri haberlerine geçeceğiz ve çok fazla veri ihlali var. Normalde aslında ben bu veri ihlallerini gizlilik kısmına koyacaktım ama sonra baktım çok fazla veri ihlali var ayrı alayım dedim. Şimdi bu geçtiğimiz ayda şey oldu bayağı bir olay oldu. SolarWinds denilen bir firma var. SolarWinds bu hem Amerika'nın çok devlet dairesine hem de birçok bu bildiğimiz bizim Nvidia gibi firmalara sunucu desteği sunuyor. Direkt fiziksel hardware desteği vesaire sunuyor. Başka şeyler de sunuyor. Bu SolarWinds hacklenmiş ve bir ton Rusya olduğu söyleniyor arkasında da. Bir ton bu işte Amerika'nın devlet dairelerinin verileri çıktığı söyleniyor abi.
Bir firma Rusya tarafından hacklendiği iddia ediliyor. Evet abi bu işler biraz ülkeler arasında sıkıntıya sebep olabilir tabii.
Olabilir ama zaten sıkıntılı. Ve bunun devamında Intel ve Nvidia'ya da hizmet sunuyorlarmış. Intel ve Nvidia da etkilenmiş haber açılırsa. Bu arada bu haber dediğim gibi 14 Aralık haberi. Geçen aslında yeni yıla girmeden evet. önce olay oldu bu. Aynı zamanda Microsoft da şey açıklaması yapmış. Bizim müşterilerimizin verilerini Microsoft da kullanıyor yine SolarWinds'i. Müşterilerimizin verilerine erişemediler açıklaması yapmış. Böyle büyük bir skandal oldu. Bilmiyorum şimdi, artık Ruslar neler aldılar.
Evet evet şimdi Microsoft deyince bu arada geçen bir etkinliğe katılmıştım ben. Oradan Microsoft'ta çalışan bir güvenlikle ilgili bir abi var. Türk bir abi vardı. Şimdi SolarWinds ve Microsoft deyince o keywordleri bir eşleştirdim. Şimdi hatırladım bu olayın olduğunu. Aynen bayağı bu gündem olmuştu diyebiliyorum ben. Şimdi evet. tekrar hatırladım. Olmuş zaten karşımıza çıktığına göre.
Evet şimdi yeni yılın haberlerine geçiyoruz. 4 Ocak'ta Amazon'un ve Swiggy denilen, Swiggy Türkiye'de yok o yüzden bilmiyorum. Amazon'un kullandığı ödeme apileri, sen bir firmaya sonuç olarak teslim ediyorsun evet. kendi kartını. Amazon, evet. siz Amazon'a falan kartınızı kaydettiğinizde onlar kendi sunucularına kaydetmiyor. Başka bir üçüncü parti bir servis kullanıyorlar. Kullandıkları servisin sunucularında veri ihlali olmuş yine. 100 milyon ön ödemeli ve kredi kart sızdırılmış toplamda.
Ya abi şimdi ya bu haberlerde de şey oluyor. Çünkü çok fazla mesela Türkiye'deki e-ticaretlerde de bu duyuyorsundur.
Evet.
Şey oluyor. Yok şu X firmadan şöyle kredi kartları sızdırıldı, bilgiler sızdırıldı. Ve bunların kendi işin içinde olduğum için biliyorum. Genelde çok abi böyle sallamasyon o da oluyor. Yani insan düşünüyor tamam böyle bir haber var. Gerçi şimdi bu Amazon olayını senden duydum bilmiyorum. Ama nasıl bir şey acaba? Harbiden ne kadar şey yani.
Abi bunlar var mı? Ne kadar sallamasyon hani Türkiye'de de çok oluyor bu arada gerçekten evet. oluyor. Yani mesela çoğusu sallamasyon değil bence. Çünkü bunun koskocaman piyasası var forumlarda. Mesela bak ne adamlar kredi kartını çat çat çat koymuş ve direkt Google'dan falan girdiğinde bulabiliyorsun. Yani tabii ki kullanılsın falan diye demiyorum. Kullandığınız zaman polis kapınıza gelir zaten, kullanmayın da. Ya böyle bir problem var zaten, sürekli sızdırılıyor, sürekli sızdırılıyor. Günün sonunda şöyle bir şey var abi. Bu olaylar zaten nadir olaylar değil. Zaten şu an veri ihlallerinde göreceksin. 10 tane falan veri ihlali var sırf bu ay. Nadir şeyler değil, sürekli bunlar ortaya çıkıyor. Ve bu büyük bir şirket diye haber oluyor. Yoksa küçük şirketlerin veyahut da küçük forumların, küçük yerlerin sürekli verileri zaten her gün. Biz şu an konuşurken birileri bir siteyi ekliyor, onun kullanıcı adı, şifre, bilmem ne, bir sürü şeyini çalıyor yani. Ve yani mesela Türkiye'de de geçen yıl çok büyük bir olay olmuştu. Bir sürü insanın kredi kartı vesaire eklenmişti. KVKK olayı el atmıştı. Ama yine bir şey çıktı. Yaptı, nasıl oldu vesaire. Ya da düzgün bir şifreleme sistemi kullandılar mı? Öyle oluyor sürekli. Benim tavsiyem şey oldu. Kredi kartınızı kaydetmeyin. Hem şunun için de güzel oluyor. Bir şey satın almaya karar verdiğinde o kartını çıkarıp yazmaya çalışmak uzun sürüyor ya biraz. Alan bunu alacağımı belki almayayım diyebilirsin.
Evet, abi. İyi bir noktaya değindin ya. Çünkü genelde abi alınıyor ya, çok fazla eriyor gidiyor böyle. Aklına gelen direkt giriyor, arıyor. Çok pratikti artık bu sistem. E-ticaret falan bayağı gelişti. O yüzden iyi bir noktaya değindin yani. O şey uzadıkça abi daha düşünüyorsun falan. Vazgeçtiğin de bayağı oluyor. Benim de hatta belki başıma gelmiştir, bilmiyorum yani.
Ya gelmiştir ya. Ben mesela Steam'e falan eskiden oyun alırken direkt kayıt olduğu zaman çat alabiliyorsun, ama olmadığı zaman bir düşünüyorsun. Yani şuradan çıkarıp kredi kartını çıkarmaya değer mi diye. O yüzden kaydetmeyin. Daha sade bir çözüm olur belki. En azından adamların sunuculara eklenirse sizinki çalınmaz. Bir sonraki haberimiz 6 Ocak'tan. Nissan'ın kaynak kodları, araba firması kaynak kodları ortaya çıkmış abi. Ve nedeni de şu. Bu Git sunucularındaki otomatik giriş, kullanıcı adı şifre atanıyor ya sana. Adminmiş ve değiştirmemişler. Ondan dolayı kaynak kodları ortaya çıkmış ve biliyorsun artık arabalar bayağı dijital. Ve bayağı bir sürü dijital dosya ortaya çıkmış.
Peki ya ben şeyi tam anlamadım. Yani tam olarak neyin abi adminmiş şey mi? Git'in barındığı, sallıyorum, GitLab, GitHub gibi platformlardaymış kaynak kodu ve oralarla mı bir sıkıntı olmuyor?
Ya bunlar direkt belki GitHub'ı kullanmıyor olabilir. Hani Git sonuç olarak belki çok kendi var, çözümleri vardır.
Evet tabii. İşte ben de onu sordum. O platformlardan biri galiba, değil mi? Burada kastediyorum.
Haberde şöyle yazıyor. Bir tane Git sunucularında yanlışlık olmuş. O default admini değiştirmemişler. Varsayılan kullanıcı adı şifreyi değiştirmemişler. O şekilde çalınmış veriler.
Anladım. Yani sakıncalı bir durum ya.
Evet. Şu olabilir bu haberden çıkarılacak bir şey. Abi bir router mı aldın, modem mi aldın veya herhangi bir şey. Onun şifresini değiştir. Mutlaka değiştir. Otomatikte bırakma.
Aynen.
Ve belki eminim bu arada şu an bizi izleyenlerin bazılarında modem ve router şifreleri değişik değildir. Yani direkt admin veya her neyse. Ha şunu da diye olabilirsiniz. Benimki zaten admin değil, farklı bir şey. Çoğunuzun admin TTNet, admin Türk Telekom ya da o tarz şeylerle geliyor. Mutlaka veya başka ne cihazınız varsa varsayılanla bırakmayın. Özellikle internete bağlıysa abi. Senin nasıl mesela? Senin modem vesaire değişik mi?
Tabii canım. Google Chrome kullanıyoruz ama modem.
Peki. Bir diğer haberimiz 11 Ocak'tan. Geçen sefer konuşmuştuk hatırlayacak olursan. App Store'daki uygulamalar Amerika'nın ordusuna bir verileri satıyor vesaire diye. Şimdi de bir namaz kılma uygulaması. Amerika'nın bu göçmen departmanıyla çalışan bir firmaya lokasyon verilerini sattığı gözlemlenmiş. Böyle bir olay var.
Yani şey mi? Namaz kılma uygulaması. Orada muhtemelen kıble ayarı falan vardır. Kıbleyi bulma esnasında oradan herhalde konum alıyor ve bunların şeyi yapıyor değil mi? Gün sonu satıyor bunları.
Evet. Ve yani o çok kötü bir şey. Sen bilmiyorsun, orada lokasyonu açıyorsun. Muhtemelen uygulamanın içinde şeyler de vardır. Bu namaz saatleri vesaire.
Evet muhakkak vardır. Ya buradan da işte şey çıkartıyoruz herhalde. Uygulama ne olursa olsun herhangi bir elde ettiği bir veri bile varsa menfaatine bakıyor yani. Satarsa satıyor işte, gördüğünüz gibi.
Bildiklerimiz işte. Bir diğer haberimiz 18 Ocak'tan. Bu da OpenWRT'nin forumları. OpenWRT bilmeyenler, benim bunun hakkında da bir videom var ama bu router'ına açık kaynaklı bir yazılım abi. Yüklüyorsun işte, özelliklerini vesaire arttırıyor. Yapabileceğin şeyleri arttırıyor. Forumu hacklenmiş. Daha doğrusu forumdaki admin hesabı hacklenmiş. Böyle bir haber var. Tabii çok yorumlu yapılacak bir şey de yok ama OpenWRT'deki adminler demiş ki projeye herhangi bir zarar gelmedi. Sadece admin hesabında oldu. Problem anladım. Yok demişler. Bir sonraki haberimiz. Böyle bir şey var abi. Biliyorsun bu ransomware yazılımlar işte şirketlere verilerini çalıyorlar ya, işte bir virüs yüklüyorlar, para ödemezsen geri vermeyeceğiz vesaire diyorlar. Adamlar backup olsa bile, yedeklemesi olsa bile kullanıcı verileri orada olduğu için onları yayınlamasınlar diye yine para ödüyorlarmış. Böyle bir haber bunu anlatıyor. Ya mesela senin yedeğin var. Ama o dosyaların yine de internete çıkmasını istemiyorsun. Çünkü ödemezsen adam yayınlayacak internette. Yine de parayı ödüyorsun. Yedeğin olmasına rağmen mesela. Evet, böyle bir problem yani. Yedeğin olsa da kurtulamıyorsun. Bir sonraki haberimiz de abi yine ransomware ile alakalı. Normal kişilerin başına geliyordu ilk başta. Hatta Windows'ta bir açığı falan vardı, kapatıldı. Daha sonra full şirketlere yönelik yapılmaya başladı. Hep şirketlere yönelik. Çünkü onlardan büyük para koparabiliyorsun. Evet. Koçya Devlet Dairesi'ne ransomware atılmış. Onlar da ödemeyi reddetmiş ve yine az önce bahsettiğimiz gibi halka açmışlar verileri. Böyle bir olay var. Ya sen mesela ne düşünüyorsun genel anlamda? Sana bugün ransomware gelse öder misin? O kadar şey verilerin var mı mesela? Tutma online olmasını istemeyeceğin veriler bilgisayarında.
Ya o kadar düşünüyorum. En fazla belki hani kendi kendine fotoğraflar, videolar vardır en fazla. Yani onun dışında şeyler var mesela, sıkıntı. Benim ta eskiden bayağı kaldı. Bayağı şeyleri yazıyordum ben not defterine. Çok kötü bir yöntem evet ama bayağı o çok oldu. Kaldı hala. Abi böyle şifreleri falan yazıyordum. Öyle bir sıkıntı var. Bu videoda söylemek de ayrıca bir absürt kaçtı bunu. Öyle ya, onun dışında böyle aman aman verim sanki yok gibi ya.
Yani çalınsa ödemezsin. Format atar geçersin yani.
Herhalde öyle olur ya Yusuf. Çünkü dediğim gibi onlar şey inanılmaz böyle çok sıkıntı, benim için sıkıntı olacak bir şahsıma ait veriler de yok. İşte fotoğraf dahi olsa. Evet belki biraz utanç isterseniz oluşturur ama hani parası bunlar, bir de ne kadar acaba meblağlar söz konusu yani, o da var.
Ya mesela tabii ki bir firmayı hedeflediğinde çok çok çok büyük bir para istiyorlar. Ama kullanıcı hedeflediğinde mesela $500, $1000 tarzı bir şey diyorlar mesela. Ve sen onu tabii Bitcoin olarak gönderiyorsun, o da var. Evet.
Yani belki de bunu göz önünde bulundurca ödeyesinde gelebilir yani.
Ama her zaman yani ne olur ne olmaz yedeğinizi tutun. O bir gerçek. Ya tabii bu aralar dediğim gibi kullanıcılar çok hedeflenmiyor ama siz yine de yedeğinizi bir yerde tutun. Bir sonraki haberimiz 22 Ocak. Bir hacker grubu Microsoft'un bütün bu koyduğu engelleri geçmiş ve bir malware yüklemiş. Millete atmış bunu. Ve millet de tıklamış işte, paralılarını vesairelerini çalmış hep. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Bunları kaydederken yanlışlıkla bir herkese açık bir yere kaydetmişler ve Google vesaire her yer indekslemiş onu. Böyle bir komik bir haber var. Adamlar o kadar uğraşmış bütün sistemi açmak için. Ondan sonra herkes görmüş yani.
Tam anlamadım ya. Burada elde ettikleri şey mi full?
Evet. Şey olmuş. Kullanıcı adı, şifreler vesaire.
Abi enteresan bir harbiden şey olmuş ya. Çok komik bir, ya trajikomik bir durum olmuş aslında.
Evet ya, o kadar uğraşmışlar o sistemi açmak için. Çünkü normalde sen Windows'ta yüklediğinde tarıyor onu. Onun taramasını engellemen lazım. Taradığını atamıyorsun. O kadar açmışlar ama bütün hepsi ortaya çıkmış daha sonrası. Veri ihlallerinin son haberi 24 Ocak. Bir hacker 2.28 milyon kişinin verisini çalmış ama bu veriler özel, bu veriler şey özel, meetmindful.com, bu randevulaşma uygulamaları oluyor ya, insanlar flörtleşme uygulaması denir belki, Tinder gibi ve abi burada bayağı veri var, şifreler de çalınmış ama bu şifreler hashlenmiş şifreler, yani direkt şifre değil. Şifrelerde sorun yok ama isimleri, e-posta adresleri, hangi nerede yaşadıkları tam olarak, işte IP adresleri, vücut detayları, ne bileyim kimleri tercih ettikleri vesaire ve tam olarak enlem ve boylamlarını yaşadıkları yerin o kadar tespit etmişler ve bunu direkt şu an açık, herkese açık.
Ha, öyle mi? Hem evet. Bayağı kaç milyon kişiydi?
2.28 milyon.
2.28 milyon insanın verisi çalınıyor ve tabii şey şurada düşünün yani, üzerinde durulması gereken bir nokta da şu abi. Yani şey ya hani flörtleşme uygulaması ya. Haliyle şey daha detay barındırıyor. Evet. Dediğin gibi boyu, nem kilosu. Evet. Bu kadar şey olmuş abi ya.
Bayağı kötü ya.
Apaçık koymuşlar yani, evet.
Facebook user ID'in de var mesela. Sen hani direkt Ahmet Burak Çakıcı çat diye gördüm. Boyunu, kilonu, evini. Evini enlem ve boylam olarak görebiliyorum abi. Çok ya hani gülüyoruz falan ama cidden kötü bir durum. Korona vesaire olmasından dolayı da bu tarz sitelere kullanım da arttı. İnsanlar buradan da burayı daha çok, buraları daha çok kullanıyorlar. Çünkü gerçek hayatta çıkıp hani normalde de fazla kullanılıyordu da gerçek hayatta çıkıp şey yapamıyorsunuz. Yani buradan belki şu dersi çıkarabiliriz. Abi nereye giriyorsanız girin çok özel detayları vermemeye çalışın bence. Çünkü bayağı her şey sızmış burada.
Aslında şey gibi hareket etsek, böyle verdiğim veri çalınacak gibi düşünerek her değil mi abi?
Belki öyle hareket olabilir. Etmek lazım. Abi bir defa bir verin online olduysa bir ihtimal gidebilir. Yani bir ihtimal her zaman o gidebilir. Dolayısıyla belki de öyle hareket etmek lazım. Ve şimdi şirket bazlı haberlere geçiyoruz. Geçen haberde konuşmuştuk hatırlarsın. YouTube kapanırsa, daha doğrusu YouTube'un reklam alması kapanırsa Türkiye'ye ne tarz bir hasar verir diye ve hatta kullanıcılara ne tarz bir hasar verir diye konuşmuştuk. Ve YouTube 13-16 Aralık'ta temsilci atamaya karar verdi. Onların ardından bir sürü sosyal medya sağlayıcısı da atamaya karar verdi. TikTok, LinkedIn, Dailymotion ve Facebook'ta temsilci atayacaklar sonunda.
Aynen. Bir de şey var değil mi? Twitter mesela reddettiğini biliyorum.
Twitter Twitter daha benim de bildiğim kadarıyla daha atamadı. Ama işte şöyle bir problem var. Galiba atamayanlar için o reklam almama yasağı başladı. Şu an atamadıysa eğer ki Twitter'da reklam alamıyor Türkiye'den. Bak mesela hala Amerika'dan reklam alıp sana Amerika'daki reklamı gösterebiliyor. Ama Türkiye'deki kullanıcılar reklam veremiyor. Öyle bir şey var.
Anladım.
Sen mesela kanalını tanıtmak istiyorsun, veremiyor.
Türkiye'den reklam için para alamıyor Twitter.
Evet. Ama ben de kullanıcı olarak şey yapmış olurum. Ben belki şirketim, yapacağım, yapamıyorum.
Sen de veremiyorsun. Evet.
Evet. Öyle bir problem var. Bir sonraki haberimizde yine sosyal medyayla alakalı. Bu seçim zamanlarında 7 Ocak haberi bu arada. Bu seçim zamanlarında biliyorsun bayağı olaylar oldu hem başkentte. YouTube'da şey dedi. Biz yanlış haberler yayan videoları kaldıracağız dediler direkt ve kaldırdılar direkt ve o seçimler hakkında vesaire. Çat çat çat hepsini kaldırdılar ve bunlara tepki de geldi. Ardından hemen bunu yorumlamadan önce onu da söyleyeyim. Trump'ın Twitch hesabı deaktive edildi abi.
Evet.
Ben burada şöyle bir şey düşünüyorum Ahmet. Her ne kadar mesela yanlış bilgi olsa da evet mesela düz dünyacılar var abi. Düz dünya. Adam düz dünyaya inanıyor gerçekten. Ve sen şimdi bunların videolarını kaldırınca YouTube daha önceden düz dünyacıların videolarını kaldırmıştı. Adamlar diyor ki aa bak biz doğruyu diyoruz o yüzden kaldırıyorlar diyor. Ben kaldırmama taraftarıyım. Her ne kadar bu yanlış bilgiler çok daha hızlı yayılsa da mesela sen şey dediğinde dünyanın neden düz olduğunu açıklıyorum dediğinde bir sürü insan izliyor. Ama dünyanın bilimsel olarak neden yuvarlak olduğunu size söylüyorum dediğinde çok az kişi izliyor.
Aynen.
Ama bütün bunlara rağmen bence yine de yanlış haberlerin yayınını kesmemek lazım. Çünkü kestiğin an adamlar diyor ki bak biz haklıydık.
Şey oluyor değil mi? Aslında ilgi çekmiş oluyorlar aslında.
Evet. Kesinlikle.
Bir de şey var. Donald Trump'ın Twitch hesabı kapatıldı. Haberini açtın sen. Twitter da kapatıldı.
Twitter da mı kapatılmış? Tamamen mi kapatıldı? Evet. Permanent suspension of real Donald Trump diyor.
Şuraya varacağım. İşte ben de geçen bununla ilgili video seyrediyordum. İşte yine Levent Çapçı diye bir YouTuber var. Öyle bir abi var. Ve şöyle bir bakış açısı vardı onun. Bayağı tepkiliydi abi. Çünkü kim olursa olsun bir devlet başkanı. Bu tarz firmalar Twitter, Facebook yani onun yorumunu söylüyorum burada aktarıyorum ve ben de katılmıyor değilim. Yani şey bu hani Twitter, Facebook bunlar kar amacı güden firmalar yani şirketler ama çok çok dev yani öyle bir şey vaziyet var ki artık ya, ülkelerden çok fazla ülkeden zaten maddi olarak çok daha güçlüler de artık inanılmaz bir yönetim şeyleri var, baskıları var. Ve şöyle bir durum var. Hani ne olursa olsun bunların bir devlet başkanını müdahale edememedi. Yani bu olacaksa bile insan hakları mahkemesine falan taşınmasına dair öyle bir konuşma yapıyordu. Çok mantıksız bulmadım ben. Tabii daha düşünmek lazım üzerine de. Direkt kararım yok benim bununla ilgili. Böyle bir bakış açısı da ben katmak istedim yani. Bilmiyorum sen de düşünüyorsun.
Sen bunları kestiğin an adamlar diyor ki biz haklıydık. Bak o yüzden bizi susturuyorlar. Benim bakış açım genelde ortada yanlış bir şey varsa onun üstünü örtmezsin. Açarsın, dersin ki bak arkadaşlar bu bundan dolayı yanlış. Anlatabiliyor muyum? Genel her şey de böyledir abi. Biri yanlış yapıyorsa da onun içine atarsan günlük hayatta da olmaz. Açacaksın, düzgün düzgün konuşacaksın. Ortada bir yanlış varsa herkese açılacak. Bunun kesmenin yolu bu değil bence. Ama günün sonunda abi adamların kendi platformu. Ben bugün desem ki burası Yusuf'un yeri. Burada herkes gelip kendi şartlarımı kabul ettiğiniz takdirde burada gelip kürsüde konuşabilirsiniz desem. Sen de kapıdan girsen desen ki evet ben Ahmet Buğra Çakıcı geçiyorum. Kürse şartlarını kabul ediyorum, konuşuyorum. Ben de istediğim zaman seni atabilirim. Diyebilirim ki abi yok şartlarıma uymadın hadi yallah. Sen de o zaman bir şey diyemezsin. Hani ne diyeceksin abi? Kabul edip girmişsin zaten.
Ya orası öyle. Orası öyle.
Belki devletler yaptırım yapabilir. Öyle şartlar koymamasını sağlayabilirler belki. Ama bilmiyorum o da nasıl olacak?
Tabii onun çözülecek. Nasıl yönetilecek şeyi var evet.
Soru işaretleri. Ben zaten bu YouTube düz dünyacıları yasakladığında da hoşuma gitmemişti. Yani abi bırak yasaklama da konuşsunlar. Sonra diyor ki bak haklı adamlar kaldırıyor diyorlar. Olmayacak şey. Bir sonraki haberimiz 14 Ocak. Bir tane bug bulunmuş abi Windows 10'da. Daha doğrusu bu bug çok uzun bir süredir varmış. 2018 güncellemesinden itibaren bu açık varmış. Bir tane kod giriyorsun terminale. Şu an ekranda izleyenler de görüyor. Bu arada yazmayın kesinlikle terminale bunu. Girdiğin anda diski tamamen çökertiyor. Diski kullanılamaz hale getiriyor. Bilgisayarındaki diski.
Evet abi ya ama şu da insanın aklına gelmiyor değil ya. Bu nereden oluşuyor ya?
Bak abi yani koskoca işletim sistemi. Hani şey de var sen biliyorsun web geliştiricisi. Bir tane for loop şey yanlış yazdığında bile tarayıcı çökebiliyor. Evet, koskocaman evet. İşletim sistemi yani.
Aynen. Doğru gerçi. Mesela bu şeyde de olmuş. Hatta benim başıma geldi. iPhone'da mesela WhatsApp'tan olması önemli değil sanki ya. Bir şekilde sana bir mesaj gelince özel bir mesaj vardı böyle. Abi gelince çöküyordu ve benimki çöktü biliyor musun? Ve dedim ki abi o an içimden vay arkadaş dedim ya olacak iş değil dedim ya. bir de Apple yani hani şey bilirsin daha güvenlik falan. Bayağı şaşırtıcı ama biliyor musun ya başına gelirse abi böyle şey ibretli gibi bir şey olursun. Gerçekten ama inanamazsın abi. Ya düşünebiliyor musun? Sana ben mesaj gönderiyorum ve bilgisayarın çöktüğünü düşün şu an abi her şey gitti.
Evet.
Ama düşünemezsin işte yani abi.
Evet. Yo ben o bir ara şey de vardı. Galiba yine hatırlıyorum. Bu general mobile telefonlarda bir SMS gönderdiğinde telefon kapanıyor. Hani bir şeyin datana bir şey olmuyor ama arkadaşım biliyorsa senin telefonunda bu bug oldu. Mesela benim kardeşimde vardı o zaman general mobile. Dayım buna mesaj atıyordu öyle. Çocuğun telefonu çat çat çat kapanıyordu sürekli. Ama bu tarz bug'lar büyük şeylerde hep oluyor. Tabii, koskoca tabii. Windows abi.
Kaldı ki bu keşfedilen kısmı yani daha kim bilir neler vardır yani.
Ama bu kodu kesinlikle girmeyin. Ben biraz inceledim. Bazıları şeyde denemiş sanal makinede. Sorun yarattı diyenler var, yaratmadı diyenler var. Bazılarında da olmamış. Neden anlamadım ama 2 yıllık bir bug abi öyle düşün. 2 yıldır niye çözmemişler bilmiyorum. Belki şu an çözmüşlerdir bu dediğim gibi haberin tarihi. 14 Ocak belki şu an çözmüşlerdir. Ama görmedim 2 yıldır da çözmemişler. Bir sonraki habere geçiyoruz. Evet az önce konuşmuştuk. 19 Ocak'ın haberi abi. Sosyal medyada temsilci atamayanların şu an reklam yasakları başladı. Twitter, Periscope ve Pinterest 19 Ocak'tan itibaren reklam yasağı uygulanmaya başlayacakmış. Başladı yani biz bu videoyu 29 Ocak'ta çekiyoruz. Bunlar reklam alamıyor. Az önce konuştuk.
Şey mi peki? Şey diyebiliyorum doğru muyum? Twitter ve Periscope aynı şey mi firmaya ait? Öyle mi?
Öyle olması lazım galiba. Zaten kapatma haberi de gelmişti sanki bunun ya. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir yerde duymuştum sanki. Periscope'un. Evet, Periscope bu arada kapanıyormuş. Twitter bunu satın almıştı. Evet bu bir startup olarak çıktı herhalde. Twitter satın aldı. Şu anda kapanıyormuş. Demek ki istedikleri kadar şeyi elde edememişler. Şimdi şirket kısmını da bitirdik. Linux haberlerine geçeceğiz. İlk Linux haberimiz 1 Ocak. Geçen sefer yine konuşmuştuk hatırlıyorsan. Bu yeni M1 Mac'lere Linux çalışacak mı çalışmayacak mı diye konuşmuştuk. PlayStation 4'de Linux'u çalıştırmayı başaran adam Apple'ın M1 versiyonlarında da Linux'u çalıştırmaya çalışıyormuş abi. Böyle bir haber. Umarım yapar.
Sonuca varır gibi abi ya. Ama ya abi ben geçen videoda demiştim. Ya şey ya bence hani Apple zaten Linux'un halinde çalışabileceği bir altyapıyla çıkartsalar aslında. Yani niye çıkartmasınlar ki bilmiyorum. Ben böyle yapabilirler diye düşünüyorum.
Apple bir yere kitlemeye çalışıyor insanları. Ya benim saatimi kullan, benim telefonumu kullan, benim işletim sistemimi kullan. Evet. Öyle ya, ekosistemine kitlemeye çalışıyor insanları. Hmm. O yüzden bence ya başka bir nedeni yok. Ve bu M1 önceki macOS'lerde bu arada Linux çalışıyordu sorunsuz. Ama işte yeni işlemcide problem oluyor. Şimdi 14 Aralık'taki bir diğer Linux haberimiz. Linux'un 5.10 kerneli yayınlandı. Bazı özellikler var, ondan dolayı aldım. Bu bir sonraki, yanlış bilmiyorsam, bir sonraki long term support, uzun süreli desteklenen kernel versiyonu olacak. Bazı şey sistemlerine, bu NTFS, FAT32-34 gibi şeyler var ya, Linux'ta X4 kullanıyor ve BTRFS kullanıyor. Aynı zamanda ben de BTRFS kullanıyorum. Yazma performanslarını vesaire arttırmışlar. Aynı zamanda bazı sürücüler tanıtılmış. Nintendo Switch Joy'un kontrolör sürücüsü vesaire tanıtılmış. Ondan dolayı aldım. Başka şeyler de var ama incelemek isteyenler aşağıdan incelesinler. Bir diğer haberimiz 17 Aralık. Biliyorsun bu Windows programları Linux'ta çalıştırmak için Wine kullanılıyor. Wine'da Steam tarafından özelleştirilmiş versiyonda Proton deniyor. Ekipleri var. İşte oyunlar Steam'de düzgün çalışsın diye Linux'taki oyuncular için Proton sürümleri yayınlanıyor. Proton'un 5.13 sürümü yayınlandı. Ve bu sürümde Red Dead Redemption'ın online versiyonunu çalıştırmayı başarmışlar. Ve Cyberpunk zaten ilk gün çıkar çıkmaz çalışıyordu. Bu sürümle birlikte Cyberpunk'ı bir sürü sorunu da çözmüşler. Abi bu arada şunu unutma. Oyunun yapımcıları hiçbir şey yapmıyor. Hani Red Dead Online'daki Rockstar Games'tekiler hiçbir şey yapmıyor. Ya Cyberpunk'takiler de hiçbir şey yapmıyor. Burada Proton sadece kullanıcı tıklıyor ve açılıyor.
Aynen abi. Çok büyük bir gelişme bu aslında. Evet. Hani Windows'ta çalışan oyunların pat diye bu kadar kolay bir şekilde Linux'te de çalışması çok büyük bir geliştirme ya. Bir de açık kaynak bir proje zaten.
Ya zaten son zamanlarda çok gelişti. Bu Proton ve Wine genel anlamda. İnsanlara ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada abi sana şöyle söyleyeyim. Benim Linux'ta oynayamadığım single player oyun yok abi. Yani cidden her oynamaya çalıştığım single player oyun açıldı. Ama genelde sorunlar şeyde oluyor. Multiplayer'da anti-cheat'ten dolayı oluyor abi. Anti-cheat olduğu için Linux'ta çalıştıramıyorsun falan. Eğer ki online oyun çok oynamıyorsanız zaten muhtemelen oynayacağınız birçok single player oyun çat diye açılacaktır Linux'ta.
Şu an şeydim mi kesin yani? Hiç bir tane bile bütün single player'lar tak tak çalışıyor değil mi
ya
abi?
Mutlaka ya yo mutlaka vardır. Ha, mesela tamam. Ayar yapman gereken mesela sana şöyle söyleyeyim, bunu şöyle gösterebilirim. Protondatabase.com var. Steam'deki ilk 10 oyunun top 10, hani bu popüler oyunlar var ya, ilk 10. Evet. İlk 10 oyunun %50'si gold ve üzeri rating almış. Yani %50'si gold ve üzeri rating demek, yani çok büyük bir ayar yapmadan çat diye açılıyor demek. Aynen. Mesela ilk 100'ü %80 almış. İlk 100 popüler oyunun %80'ini oynayabiliyorsun. Problem olmadan. İlk 1000 oyununda %75'ini oynayabiliyorsun. Abi mesela bu işin şey yanı, bundan 10 yıl önce, 5 yıl önce sana deseler ki Cyberpunk gibi bir oyun çıkacak ve Linux'ta ilk gün buna tıkladığında çalışacak deseler, herkes bir yeriyle gülerdi. Kimse inanmazdı ama artık oluyor.
Evet abi.
Ve yapımcı hiçbir şey yapmıyor. İşin güzel yanı da o. Hı-hı. Seni de Linux'a davet ediyoruz.
Yok, hala yüklü ya benim kişiseldi zaten.
Öyle mi? Sen Mac kullanmıyor muydun?
Ya muhabbetini yapmıştık ya geçen. Yani iş makinem Mac. Aha. İş bilgisayarım. Ama kişisel Linux yani. Ubuntu.
Ha, kişisel bilgisayarda Linux kullanıyorsun.
Aynen.
Abi o zaman. Ben şey, bu arada niye iş için Mac kullanıyorsun ki? Ondan da Linux kullanıyorsun. Zaten web developer değil mi abi? Niye? Ne alaka? Zorunlu mu acaba?
Ya muhtemelen, ya belki değişebilir abi, bilmiyorum. Talep edersen firmadan değişebilir ama zaten şey, beğendiğim bir şey benim açıkçası işletim sistemi. Şimdi gizlilik ayırma. Sallıyoruz. Abi, ya tabii detayına çok hakim değilim ama muhtemelen böyle topluca abi yönetimi daha kolay olabilir mi ki? Ya şimdi bunlar mazeret. Yani Linux'ta muhakkak karşılığı vardır bu arada. Bir şekilde olabilir. Şey vardır yani.
Vardır ama mutlaka. Ya çünkü ben de mesela şu bu aralar web yazılımı öğreniyorum ya, işte React falan. Yani direkt Linux'ta da rahat rahat kodlayabiliyorsun. Windows'ta da kodlarsın, macOS'te de kodlarsın. Aynı, birebir aynı.
Tabii. Şey abi zaten şöyle ki, hani dediğin gibi ben de Linux'le bayağı aylardır işte React'tir, Node.js'tir falan. Veyahut da kendim bir server oluşturayım lokalimde. Onu ayaklandırayım falan. İşte Nginx, Apache 2 falan. Her neyse, dediğin gibi daha hatta daha güzel bile akabiliyor.
Öyle mi?
Ama, Ama işin sadece development kısmı değil de hani burada muhtemelen iş için kullanıyoruz ya, bilmiyorum, mevcut programlar veya VPN ayarlama. Hani çünkü bizim şeyimiz var. Yani Git üzerinden tabii versiyon kontrol sistemi tabii Git üzerinden çalışıyoruz ve buna bir VPN de erişmen lazım senin günün sonunda.
Anladım.
Ve daha benim de bilmediğim birçok şeyden dolayı topluca yönetimi de hani daha bütün bunları da üzerine kattığı zaman kolay olduğundan dolayı falan. Böyle bir şey var ki dünyada aslında yazılımcılar olarak abi çoğu firma şey yapıyor, macOS tercih ediyor. Windows da değil yani, macOS tercih ediyor. Çok çok fazla. Muhakkak rastlayacaksındır. Araştırma yaparsan. Ayrı araştırma konusu biliyor musun Yusuf? Yani niye acaba?
Evet.
Ayrı araştırma konusu.
Evet ya, yani şu an evet, daha da uzatmayalım, doğru dedin. Ben de evet, bir şey ekleyecektim ama gerek yok. Şimdi o zaman bir sonraki habere geçiyorum. 24 haberimiz 24 Aralık'tan. Bu PlayStation'ın DualSense'i görmüşsündür mutlaka. Zaten bu yeni getirdikleri yeni özellik, hissiyat vesaire bayağı olay oldu. Linux'a resmi bir destek getiriyor PlayStation. Direkt Linux sürücüleri de bu DualSense'in olacak. Hatta oldu diye biliyorum, bu haberle birlikte gelmiş olması lazım.
Güzel abi. Linux'in güzel geliştirmeler oluyor yani.
Ama bu DualSense'de şöyle bir problem var. Daha bilgisayarda çalışan bir oyun yok. Yani bütün oyunlar PlayStation'da DualSense kullanan. Hatta PlayStation 5'te de DualSense'de çalışan çok oyun yok aslında. Belli başlı oyunlar çalışıyor. Ama tabii zamanla gelişecektir. Ben de gördüm aslında. Yani oyunlarımı ben de genelde Gamepad'den oynamayı seviyorum. Sen nasıl oynamayı seviyorsun bilmiyorum ama pahalı. Pahalı geldi yani. DualSense. Sen Gamepad'den oynamayı mı seviyorsun? Sen nasıl oynuyorsun?
Ya işte ben ona bilerek cevapsız bıraktım. Çünkü ben oyun oynamıyorum abi. Çok bilmiyorum. Son 2-3 yıldır oynamadığım için.
Ne bileyim, bir aralar Skyrim yardırıyordun ondan dolayı.
sorma. Ya o zamanlarıma dönecek olursam. Ya ama muhtemelen Gamepad daha şey olabilir abi. Daha böyle hissiyatlı, daha güzel olacaktır muhtemelen ama işte çok tecrübe etmedim ben. Yani ben de çünkü konsol da yoktu. Hiçbir zaman konsolum olmadı. Ya daha doğrusu hani öyle bir girişimim olmadı ki konsolum olsun zaten. Haliyle full klavye mouse yardırıyordum. Muhtemelen tabii daha keyifli bir şey geçseydim ondan daha favorim olurdu ve ondan devam etmek isterdim.
Kişisel tercih tabii de günün sonunda. Ben merak ettiğimden sordum. Yani ben Gamepad'i daha rahat buluyorum. Şöyle arkaya yaslanıp oyun oynamak bana daha iyi geliyor.
Ya ama onun tabii alışma süreci vardır herhalde ya, değil mi? Yani böyle klavye mouse böyle çok daha hakimsin gibi geliyor çünkü benim. Klavye mouse'da.
Öyle gibi. Ha, evet evet evet evet tabii. Ya özellikle FPS oyunlarında daha rahat oluyor klavye mouse. O da var. Ha, bana evet, benim için fark etmez. Ben gamepad'le de oynarım FPS oyunlarını ama mesela sen çok alışmışsan FPS oyunlarını klavye mouse'tan oynamaya, gamepad'den oynamak zorlayabilir mesela. Bir sonraki haberimiz 1 Ocak. Masaüstü ortamı, KDE'yi kullananlarınız da vardır. Ben de çok uzun süre kullandım KDE'yi. Yol haritasını yayınlamış 2021 için. Aslında bunu bunun üzerine çok konuşulacak bir şey yok. Yapacakları şeyleri yazmışlar. Özellikle belki benim burada dikkati çekmek istediğim nokta, Plasma'yı Wayland'e geçeceklermiş. Geçmeye çalışacaklarmış. Direkt KDE'yi yükleyenler Plasma Wayland kullanacak. Bu Wayland'i bilmeyenler için çok kısaca şöyle söyleyeyim. Sizin ekran kartınızdan şeyi takıyorsunuz ya, HDMI, VGA neyse onu takıp kurduğunuzda bu pencerelerin yönetilmesi, mesela sen pencereyi tıklıyorsun, önüne neyin çıkacağını arkada çalışan bir yazılım belirliyor. Normalde Xorg kullanılıyor bütün Linux distrolarında, büyük çoğunluğunda. Ama bu Xorg çok eskidi abi ve çok fazla kod var. Hani bir yenilik bir şey getirmeye çalıştığında zor oluyor. Çok fazla kod var ya, bir şey ekleyeceksin zor oluyor. Ve eski bir sistem olduğundan belli başlı eksileri var bunun. Dolayısıyla Wayland'e geçilmeye çalışılıyordu uzun zamandır ama Wayland'de de bazı programlar çalışmıyor. Dolayısıyla birçok distroda geçmiyor bunu otomatik olarak. Yanlış bilmiyorsam Fedora geçti. Direkt sen Fedora yüklediğinde Wayland otomatik geliyor. Belli başlı problemler hala var Wayland'de. KDE de demiş ki işte biz bunu direkt KDE yüklediğin an kullanılabilir hale getirmeye hedefliyoruz bu yıl demiş. Bir tek belki buraya dikkat çekmek isteyebilirim. Geri kalanları yine bağlantıdan inceleyebilir arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde. Ve bu haberimiz Linux'un son haberi bu ayki. Yine çok bir büyük bir haber değil ama GNOME kendi yol haritalarını yayınlamışlar. Ne yapacağımız, ne yapmayacağımız. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim yine bir şey yok. İsteyenler bağlantıdan inceleyebilirler. Şimdi açık kaynak haberlere giriyoruz. İlk haberimiz 17 Aralık'tan. Amazon Blender'a destek oluyormuş maddi olarak. 3 yıl boyunca destek olacakmış. Blender yine bilmeyenler için bu 3 boyutlu animasyon yapma uygulaması. Hiç kullanmadım.
Video editing'de de kullanılıyor.
Öyle mi?
Tabii. Aynen öyle. Hatta Blender open source, bir de diye biliyorum. Yanlışım varsa düzelt. Hani aynı şekilde özgür yazılım felsefesine de uygun bir şey. Yazılım kendisi. O yüzden yani benim de ilgimi çekmişti. Bayağı işlevsel diye biliyorum ben.
Açık kaynak, zaten açık kaynak sekmesinde inceliyoruz. Şu an mesela benim bildiğim kadarıyla 3 boyutlu modelleme uygulaması diye biliyordum ama ya hiç kullanmadığım için şey kısmını bilmiyordum, o video editleyebildiği kısmını bilmiyordum. Ben video editlerimi tamamen Kdenlive Live'dan yapıyorum. Kdenlive Live'de yine açık kaynaklı ayrı bir program. O da güzelmiş o zaman. Ben hep animasyon uygulaması diye biliyordum. Ya da editleniyormuş demek. Bir sonraki haberimiz 2 Ocak'tan Mozilla Firefox'un dizaynını değiştirecekmiş yine. Şu an ortada çok bir bilgi yok. Ama yeni şeyler gelecekmiş. Firefox'un tasarımı hakkında çok beğenmiyoruz da diyorlar. Bana güzel geliyor. Yani bilmiyorum, ben çok Firefox fanboy muyum artık emin değilim ama sen ne düşünüyorsun?
Ya abi, ben bu tasarım konusu ya çok böyle görsel üretkenliğinde zaten düşüktür. Böyle çok anlayamıyorum açıkçası. Ama ben işimi görsün biraz yeter kafasındayım. Ve Firefox'ta veyahut da Chrome'da, hani şu anda Chrome olmaz ama hani bir eksiklik yok. Yani şu mana tasarımsal falan bir sıkıntı görmüyorum ben. Hani yok, şunda şu vardı Firefox'un bir sıkıntılı. Bilmiyorum, belki olabilir. Yani Firefox biraz daha acaba canlı bir tasarıma ait olsa falan diyesim geldi ama şimdi sen bana dedin ki neresi cansız abi? Bilmiyorum, genel olarak öyle gibime geldi. Sen deyince bir de ama şöyle bir şey var. Tasarım değiştirirken sıkıntı şu. Yani hassas nokta şu. Önceki bir kullanıcı deneyimi var ya. Bunu iyi bir şekilde yöneterek şey yapman lazım.
Kesinlikle.
Mesela hani bir web sitesinin yine bir etkinlik seyrediyordum abi canlı. Hatta yani Hürriyet'in hatta CTO'su konuşuyordu. Ve adam yani böyle bu tarz çok fazla hit alan, çok fazla trafik sahibi olan internet sitelerinde falan böyle tasarıma dokunmak bayağı etkiliyormuş trafiği, biliyor musun? Bayağı etkiliyormuş. Firefox'ta hakeza yani. Ya gerçi Firefox'un tasarımı sabittir. Yani bazı şeyleri ona göre ayarlarlar da bunu da dile getirmek istedim ben. Tasarım
Yo yo,
önemli bence.
kesinlikle haklısın. Ya mesela çünkü ben diyelim bookmark'ım şu kenarda duruyorsa ve o değişecekse ve eğer ki yeni tasarımla onu getiremiyorsam oraya, sorun. Cidden sorun ya. Çünkü adam oraya alışmış artık. Onu niye değiştiriyorsun? Ya da en azından değiştiriyorsan bile yerine bir şey onu koyabilme seçeneği vermen lazım bana. Yoksa diğer türlü sorun. Dediğine katılıyorum
Kesinlikle.
ama Hürriyet deyince şaşırdım abi. Ben bu, ya tabii Hürriyet'i özellikle açıp okumadım ama genel olarak konuşayım. Türk haber sitelerinin ne tasarımını seviyorum, ne haber yazış şeklini. Çünkü abi habere tıklıyorsun, adamlar oyalıyor da oyalıyor
Bence
sadede
de.
gelene kadar yani.
Ya aynen abi, zaten bayağı öyle ya. Hatta yani zorla zaten Google'dan arattığın zaman girmeye zorluyor. Asla bilgi yok. Google'dan asla öğrenemezsin. Şeylerinde, ön izlemede. Girince de değiş önde o kadar şey var yukarıda abi. Ya bir de yanda çıkan haberlere bakıyorsun. Yani tamamen sitede tutmaya yönelik, anladın mı? Ne var, elinden ne geliyorsa yapar abi. Hiç çekinmez yani. Tabii Hürriyet üzerine konuşmuyoruz şimdi. Abi ama Türk böyle yani, yabancılarda durum nasıl bilmiyorum şimdi, bu arada sadece Türk, sen daha iyi bilirsin orayı, çok takip etmiyorum ben yabancı siteleri, belki de İngilizcemden dolayı da ama hani Türkler, yani gözlemli kadarıyla Türk haber sitelerinde hakikaten öyle yani.
Ben de çok aşırı yabancı haber siteleri okumuyorum özellikle. Benim takip ettiğim, burada da zaten paylaştıklarımız, izleyicilerimiz de zaten bakıyor. Gayet sade siteler. Ama şöyle bir şey var. Mesela çok popüler olanları biliyorum. New York Times ya da The Guardian mesela. Adamların çok tertemiz abi. Arayüzleri tertemiz. Bizim de işte Hürriyet ünlü. Sabah gazetesi ünlü. Akşam ünlü. Onlar ünlü. Adamların sitesine giriyorsun yani. Ya işte zaten kimle neyle neyi karşılaştığına bakman lazım. Yani The Guardian mesela İngiltere'nin en ünlü haber sitesi. Ben yani işte The Guardian Türkiye'nin de en ünlü haber sitesi. Ne olsun işte Hürriyet olsun. Onunla onu karşılaştırman lazım. Her neyse artık. Yani genel anlamda belki bizi izleyen bir tane çalışan varsa, gerçi bizim ne gibi bir etkimiz olabilir bilmiyorum ama ya cidden abi, bir haberin İngilizcesini arıyorum önce. Türkçesini aramak istemiyorum yani. Bıkıyor abi insan onu okuyana kadar. Bıkıyor cidden. Neyse, buraya da nasıl geldik
Peki.
bilmiyorum
Peki şey diyeceğim. Şunu da
ama.
sorayım madem konu şeyken abi, aynıyken. Pardon, Türkçe teknolojik siteler var ya. Onların hakkında ne düşünüyorsun? Hani Hürriyet falan demiyorum ya. Bildiğin teknolojik isim
Güzel
direkt falan
bence.
mesela.
Ya mesela isim de verelim. Sonuç olarak çok önemli değil. Web Tekno güzel mesela, veya Forum Donanım Haber'de yayınlanan haberler de güzel. Belki biraz fazla mı reklam alıyorlar gibime geliyor bazen ama yine iyi bence. Kötü değil. Yani şeylere göre karşılaştırınca, Hürriyet'e, Sabah'a göre karşılaştırınca güzel oluyorlar. Ya bu arada Hürriyet diyoruz da cidden tek Hürriyet, aklımıza şu an Hürriyet geldiği için diyoruz. Yoksa özellikle Hürriyet'e bir gıcığımız yok. bütün haber, Türkiye'deki bütün haber siteleri böyle. Şimdi şuna geliyorum. Ha, onlarla karşılaştığımda güzel. Çünkü en azından oyalamıyorlar. Direkt tıkladığında okuyorsun. Çat sadede geliyorlar. Bence güzel. Ama şu var. Yine biz burada teknoloji haberleri yaparken ilk İngilizce kaynağı öncelik alıyoruz. Ve paylaştığımız kaynaklar da yine İngilizce özellikle. Çünkü birincisi biz açık kaynak Linux gizlilik paylaşıyoruz. Bunlar çok Türk web sitelerinde yer etmiyor birincisi. İkincisi de yer etse bile çok geç geliyor. Biz burada mesela 7 Ocak, 2 Ocak falan diyoruz. PR web sitelerine bir tık daha geç gelebiliyor. Ve benim özellikle paylaştığım haberler şey değil abi. Türk sitelerinde çok yayınlanmıyor.
Bir tane o zaman abi senden şey bekliyoruz yani. Bunların üzerine bunları hedef alan haber platformu bekliyoruz artık.
Olabilir. Olabilir elbette ama bu haber... yayını yapmak geldiğinde işin içine tek başına yürütmek hem çok iyi olmayabiliyor. Hem de tabii bunun şey kısmı var. Sen de bana o zaman yazılım kısmında yardımcı olacaksan bir şeyler yaparız belki.
Evet abi.
Bir sonraki habere geçiyoruz abi. Bu da 7 Ocak haberi. Daha doğrusu tam olarak haber değil. Ama galiba 7 Ocak'ta başlamış bu girişim. Asahi Linux diye bir girişim. Bu da işte yine M1 bilgisayarlarda çalıştırmaya çalışıyor Linux'u. Open source, GitHub sayfaları falan var. Bu az önceki adamla aynı kişiler mi bilmiyorum bunu başlatan. Az önce demiştik ya PlayStation 4'teki PlayStation 4'te Linux'u çalıştıran adam da yapıyor diye. Aynı kişiler mi emin değilim. Ama GitHub sayfaları var. İzleyiciler de bakabilir. Bu da yine az önce zaten M1'de konuşmuştuk. Bunun hakkında yorumlarımızı yapmıştık. Bir sonraki haberimiz 26 Ocak ve hatta şunu da yan yana açayım. Bir de 20 Ocak'ta var. Çünkü aynı benzer haberler. Firefox'un 26 Ocak'ta ki şu an 29 Ocak yeni sürümünde flash desteği son buluyor ve şu an son buldu aslında. Ve aynı şekilde Chrome 88 ile de flash ve FTP desteği iş bulunmakta abi. Flash bitti.
Flash'a geçmiş olsun. Çok kişi ondan ekmek yedi. Çok kişi belki ilk atılımını onunla yaptı ama artık yok abi günümüzde. Ben hiç senin tecrüben oldu mu Flash'ta? Benim hiç olmadı.
Çok ya Flash olmadı. Çocukken oynadığımız bazı oyunlar işte Flash'la yükleniyor adamı. Şey yoksa ya tabii ki bizde bir şey Flash'ta bir şey yazmadık da. Ama Flash'la oyun oynadığımı hatırlıyorum bayağı küçükken.
Aynen. O kaçınılmaz gibi bir şeydi ya ama. Çok çocuk oynamıştır onu yani.
O oyunlara elveda dedik artık. ama vardır herhalde. Onun popüler olan oyunlarının da güncel versiyonları vardır muhtemelen. Bir şekilde JavaScript'te yazılmış ya da başka bir şeyde yazılmış vardır. Evet. Ve son haberimiz tam olarak tarihi yok bunun. Heroic Games Launcher denilen bir uygulama ortaya çıktı açık kaynak. Bu Epic Games abi şu an Linux'ta Epic Games resmi olarak desteklenmiyor. Adamların resmi uygulaması yok. Evet Linux'ta yok. Ve bazı açık kaynak programlar vardı Legendary gibi. Bunun üstüne kurulmuş bir tane grafik arayüzü olan Heroic Games Launcher denilen bir program. Burada işte Epic Games'teki oyunları indirip kurup oynayabiliyorsunuz. Bayağı özelleştirme vesaire de yapabiliyorsunuz özelinde. Böyle bunun hatta ben incelemesini de çektim. 2 gün önce yayına girdi. Yani onu da izleyebilir. Ama abi benim gıcık olduğum nokta ne biliyor musun? Senin resmi uygulaman yok da bak. Ben mesela Ahmet bir oyun oynuyorum bu aralar. Arada günde bir iki saat. Darkest Dungeon diye. Abi Darkest Dungeon'ın normalde native desteği var Linux'a. Ama Epic Games'in sunucularından indiremiyorum ben. Oyuna Epic Games'e sahip olmama rağmen şunu yapamıyorum. Abi ben native versiyonu indireyim oynayayım diyemiyorum. Mecburen Windows versiyonunu indiriyorum ve Proton'la oynuyorum öyle söyleyeyim. Gıcık olduğum nokta bu.
Evet o enteresanmış ve yarıdan gıcık edici bir nokta. Bir de bir şey soracağım. Bu işlemler performans konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor herhalde değil mi?
Ya şöyle normalde de zaten mesela A oyununu indirdiğinde bir şekilde indireceksin Epic Games'ten Vine'la falan ve Vine'la çalıştırıp oynayacaksın. Yani yine Vine'la çalıştırabiliyorsan oyunu, Proton'la çalıştırabiliyorsan oyunu aynı şekilde oynarsın abi öyle söyleyeyim.
Yani native olmamasını aslında kastettim.
Yani native olmaması mı? Oyundan oyuna göre değişir. Mesela Darkest Dungeon'da bir problem olmuyor. Su gibi oynuyorum. Oyunu oynarken herhangi bir problem yaşamıyorum Proton'la. Ama mesela belki C oyununun Windows versiyonu, pardon native versiyonu Windows versiyonuna göre daha iyidir. Bilemezsin. Onu Steam'den alıp oynaman lazım. İşte abi şöyle bir şey var. Her zaman bütün bu Linux yayını yapan kişilerin söylediği, Steam Linux oyuncularının birinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiği bir platform. Epic Games hiçbir şey olarak kabul edildiği bir platform. Yani hiçbir şeysin. Oyunun native'i bile yok. Öyle söyleyeyim.
Üzücü bir durum, evet.
Sevmiyorum o yüzden Epic Games'e. Ama mesela kütüphaneme girsen 70-80 tane oyun var. Neden? Beleş haftalarda dağıtmışlar, hep almışım. Evet, bu aylık bizden bu kadar. 1 saat 16 dakika olmuş. Ağzına sağlık Ahmet ve geldiğin için tekrar teşekkürler.
Abi ben davet ettiğin için teşekkür ederim. İnşallah fayda olmuştur. Gerçekten bayağı uzun bir video oldu. Sen de derledin, topladın, o kadar yorum yaptık. Senin de elini ağzına emeğine sağlık abi.
Teşekkür ederim. Ya bu biraz da şöyle söyleyeyim abi. 1 saat 16 dakika ya. Herkes 1 saat 16 dakika izlemiyor. Belli kişiler 1 saat 16 dakika izliyor. Hatta 1 saat 16 dakika izleyenler aşağıya ben 1 saat 16 dakika izledim diye yazsınlar, bakalım kimler izliyor. Muhabbeti, sohbeti seven insanlar izliyor. Bu birazcık da artık muhabbet sohbet oluyor. Zaten biliyorsun sürekli günlük hayatımızdan da konuşuyoruz bu videolarda.
Aynen.
Evet. Ama ben eğleniyorum yani, seninle konuşurken güzel oluyor bence.
Abi aynı şekilde ya, kesinlikle yani muhabbet oluyor, güzel oluyor. İşte bayağı da yorumlamış oluruz aslında, dediğim gibi yani video süresi uzuyor. Hani inşallah şey verimli oluyordur yani izleyen taraf için de.
Bence oluyordur. Artık yorumlara bekliyoruz bu soruların cevaplarını. O zaman bir sonraki gizlilik raporu bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.